Ayrım 21, sayfa 135, karmaşıklık. Daha önce işaret edildiği gibi sistem kuramı, sistem, çevre ayrımıyla başlangıçta güçlü bir çevre ilişkisini vurgular. Bunun anlamı, bir toplumsal sistemin en önemli ilgi, ilişki sorununun, parantez hatta sistem kuramının da dünya ile olduğu demektir. Toplumsal sistemler dünya ile ilgilidirler. Hatta onların dünyayı işledikleri ve en önemli özelliklerinin de karmaşıklıkları olduğu söylenebilir. Bundan kasıt, dünyanın her zaman algılanandan daha fazla imkanlar sunduğudur. Kelimenin tam anlamıyla karmaşıklıktan bahsetmek, ancak bir sistem seçme imkanı sunan en az iki ihtimalin mevcudiyetinde mümkün olmaktadır. Karmaşıklık, dar manada bir şeyi algılamadan önce algılanacak şeylerin sayısının azaltılması gerektiğini ifade eden keyfiyet anlamına gelir. Başka bir ifadeyle, bir ihtimalin gerçekleşmesi, dünyanın karmaşıklığını azaltmayı mümkün kılan bir seçime bağlıdır. Canlılar, psikolojik ve toplumsal tüm gerçeklikler, varlıklarını bu tür bir seleksiyon başarısına borçludurlar. Toplumsal sistemler bunu operasyon modlarına uygun bir biçimde yaparlar. Onların dünyanın karmaşıklığını azaltma işlevleri de bu noktada yatar. Bu sebepten dolayı da işlevsel bakımından tamamlanabilir ve analiz edilebilirler. Bunun anlamı, toplumsal sistemlerin dünya ile insanın son derece sınırlı olan karmaşıklık işleme kapasitesi arasında gelişen bir noktada bulunduğudur. Gelişen derken şunu kastediyorum. Toplumsal sistemler psikolojik sistemin bilincinin dışında bir gerçeklik düzlemini tanımlarlar ve bundan dolayı da tek tek bilinçlerinin gerçekleştiremeyeceği azaltma işini yapabilirler. Başka bir deyişle toplumsal sistemler iletişime dayanarak tek bir bilincin algılayabileceğinin ve işleyebileceğinin çok ötesinde dünyanın karmaşıklığını çok daha azaltılmış bir biçimde temsil edebilirler. Örnek olarak kitle iletişim araçları verilebilir. Kitle iletişim araçları tüm dünyada belli olayları güncelleştirmek ve iletişimin tüm katılımcılarında, örneğin akşam haberlerini izleyen herkeste, belli haberlere karşı ilgi uyandırmak için yardımcı formlar geliştirmiştir. Dünya hakkındaki bilgimizin esas olarak kitle iletişim araçları tarafından bize ulaştırılan bilgilere dayandığı düşüncesine ve bu bilgiyi kişisel çabalarımızla elde edemeyeceğimize kimse itiraz etmeyecektir. Toplumsal sistemlerin işlevi genel olarak karmaşıklığı azaltma ve karmaşıklık olarak belirlendiğinde, çevrenin sıradan bir sisteme göre çok daha karmaşık olduğu söylenmektedir. Çevre ve sistem arasında bu manada her zaman bir karmaşıklık farkı vardır. Bu da bir sistemin, düzenin, çevreninkinden daha yüksek ve belirsiz olduğu anlamına gelir. Sistem kuramları bir sistemi analiz ederken daima sistem içerisinde olanların muhtemel olmadığı gerçeğini göz önünde bulundurur ve ihtimallerin şartlarını sorgular. Örneğin bir cinsel eylemde bulunmak, ondan vazgeçmek yahut onu dikkate almamak daha kolay olmasına rağmen nasıl mümkün olmaktadır? Sistem kuramının biyolojik veya psikolojik zorunluluklara, parantez bir güdü biçiminde atıf yaparak vazgeçmeyi veya zorlamayı daha güç bir durum olarak sunan bir cevaptan tatmin olmayacağı aşikardır. Çünkü sistem kuramı için cinsel eylem, eyleme iştirak edenlerin beden ve bilinçlerine indirgenemeyecek olan etkileşim sistem tipinde toplumsal bir sistemdir. Burada söz konusu olan autopoetik bir sistem olduğu için ihtimallerin koşulları daha çok sistemin kendisinde aranmalıdır. bir analiz toplumsal sistemlere ait karmaşıklıkla ilgilenmelidir. Bu karmaşıklık bir sistemde var olabilecek ve çevresine karşı hazırlıklı olmasına yardımcı olabilecek bütün durum ve olayları içerir. Verilen örnekte ilgili çevre, cinsel eyleme katılan beden ve bilinçlerden oluşmaktadır. Cinsel eylem sisteminin gerçekleşme ihtimali, cinsel eylem sisteminin kendisini iki bedenin ve iki bilincin kendilerine has durumlarına göre ayarladığı oranda mümkündür. Bu noktada bir sistemin dünyevi ilişkilerinin karmaşıklığının kendi karmaşıklığı ile bağlantılı olduğu ve bir sistemin çevresinin işlenmesi için kaç tane içsel durumu hazır tutabileceği açıklık kazanmaktadır. Basit toplumsal sistemler, karmaşık sistemlere oranla daha basit bir dünyaya, parantez, dünya tasarımlarına sahiptirler. Basit bir örnekle meseleyi şu şekilde izah edebiliriz. Tecrübeli ve eğitimli kişiler karşılaştıkları zor bir durumun üstesinden, tecrübesiz ve eğitimsiz olanlara kıyasla çok daha rahat gelebilirler. Bir başka örnek üzerinde düşünelim. Bedensel durumları tıp aracılığıyla algılamaya ve anlamaya çalışan ve kişilerin kendi vücutları hakkında varacakları yargıların çok ötesine giden tespitler yapan farklılaşma, içsel farklılaşmasını ve karmaşıklığını, ileri düzeyde uzmanlık alanları olan farklı doğa bilimleri disiplinlerinde yapılan araştırmalara ve klinik analizlere borçludur. Sonuç olarak dünya kendi başına karmaşık değildir ve ontolojik anlamda da sınanabilen ve nesneleştirilebilen bir keyfiyet arz etmez. Dünya, dünyayı gözlemleyen ve sadece spesifik bir biçimde sistemi gözetleyen bir sistem perspektifi içinde karmaşıktır. Tekrar vurgulamak gerekirse, bu gözlem sadece dünya içerisinde ve yalnızca bir sistemin icrası olarak başlayabilir. Bu durum, daha önce ifade edildiği üzere, ikinci dereceden gözlemciler, yani gözlemin gözlenmesi de dahil her türlü gözlem için geçerlidir. Bu, sosyoloji veya Luhmann'ın gösterdiği gibi, tüm bunları nesneler dünyasının bir parçası olarak tanımlayan sistem kuramı için de geçerlidir. Ayrıca o, birçok şekilde gözlemleme ihtimalinden sadece birini meydana getirmektedir. Ve toplumun parçalarının gözlemlenmesi için genel geçerlilik talebinde de bulunmaz. Olumsallık. Olumsallık kavramıyla kadim imkansızlık, özgürlük ve zorunluluk problemi sistem kuramı bakımından tekrar formüle edilmiş ve ele alınmıştır. Olumsallık, sistemlerin mümkün, zorunlu veya bütünüyle özgür oldukları anlamına gelmez. Sistemler nasılsalar öyledirler. Varlıklarını dünyanın karmaşıklığını azalttıkları ve seleksiyon ve özellikleri yardımıyla kendi ilgili kriterlerini oluşturan işlem tarzlarına borçludurlar. İşlem, var olmak demektir. Luhmann, 1996. Sistemler kendi seleksiyonlarını kendileri belirleyip, seleksiyonun doğruluğu ile ilgili olan, çevrelerinde kendi kendilerini durmadan ve son teyidi almadan değiştirirler. Bir sistemin seleksiyonu bu anlamda keyfidir ve bu yüzden daima başka türlü olabilirler. Dolayısıyla sistemlerin nasılsalar öyle oldukları ve her zaman başka türlü olabilecekleri iddiası doğrudur. Bu noktada sadece bir toplumsal eleştiri potansiyeli olduğunu değil, aynı zamanda sisteme yönelik gelişimini etkin ve içsel bir proje olarak yürütmesi yönünde talepler bulunduğunu da görmek önemlidir. Bu bağlamda organizasyon bilimleri, başka bir deyişle örgütler ve işveren danışmanlıkları gibi sistemlerin kişiler, örgütler, bölgeler ve politik gibi işlev sistemleri kendi değişimlerini yürütebilecekleri yöntemleri nasıl geliştirdiklerine dair metodolojiler geliştirirler. Sistemdeki çevre ile ilgili olması gerekenlerin ve sistemin içsel işlenme biçiminin seleksiyonu toplumsal sistemlerde farklı biçimlerde gerçekleşebilir. Bir ihtimal geleneğin oluşturulmasına dayanır. Seleksiyonlar geçmişin tekrarı şeklinde gerçekleşir. Sistem olayları ve süreçleri bu yüzden kendi kendini üretmiş olarak değil, doğal görülür. Bu bakımdan toplumsal sistemler eş zamanlı bir dağılma ve yenilenme arasında salınan unsurlardan oluşan bekalarını stabilize ederler. Gelenekler temelde ileri düzeyde istikrarlı toplumsal beklentilerdir. Sistemin istikrarlı kılınması hayal kırıklıklarına karşı güvenceye alınmış, yani yerine getirilmeseler bile varlıklarını sürdürebilecek olan toplumsal beklentilerin ortaya çıkmasıyla alakalıdır. Sistem kuramının dilinde toplumsal beklentiler, Heinz von Foster'ın dile getirdiği manada sistemlerin kendi değerleridir. Bu kavramla çevrede zorunlu bir karşılığa tekabül etmeyebilen sağlamlık, süreklilik veya tekrar edilebilirlik gibi bir sistem durumları kastedilir. Toplumsal beklentiler muhtemel çevrenin ve eylemlerin karmaşıklığını azaltır. Öte yandan olumsallığı sistem bilincini sınırlandırır. Çünkü toplumsal beklentilerin özellikle de geleneğin etkisinin yardımıyla sistem, gerçekte olduğundan daha az bağlantıya ve eylem alanına sahipmiş gibi yapar. Toplumsal beklentiler ve gelenek, böylelikle her şeyin başka türlü olabileceği ve değişim bakımından her şeyin söz konusu olabileceği baskısını engellemeye çalışır. Belirsizlik sorunu, belirli gerçeklerin anlamı ve amacıyla ilintili ve kişisel sorunlarla ilgili birçok bağlamda da ortaya çıkar. Sosyoloji ne için iyidir? Tıp okumak çok daha akıllıca ve anlamlı olmaz mıydı? Tüm öğrenim süresi boyunca bu tür soruları gündeme getirmek mümkündür. İnsan, sosyolojinin kuruluşu ile ilgili cevapları daha iyisini araştırmak üzere reddedebilir ve bu yolla amaçlanmayan bir yan etki olarak kendi yapıp ettiklerini ve kendi çabalarını sürekli değersiz kılabilir. Paradoksal bir biçimde bu yolla insanın sadece kendi anlam eksikliklerini değil, sosyolojinin eksikliklerini yükseltmesi veya inşa etmesi de söz konusu olabilir. Bu tür çabaları, istikrarlaştırmaları ve gelenek inşalarını eleştirel bir bakışla mükemmelleşene ve bu gelenek karşıtlığı bir gelenek haline gelene kadar reddetmek mümkündür. Bir birey için saçma görünen şey büyük toplumsal işlev sisteminde gerçekliktir. Bu tür bir gelenek karşıtlığı geleneğini modern bilimde gözlemlemek de mümkündür. Parantez Luhmann 1996. Bunun karşılığının sanatta avantgardizm, siyasette sürekli reform, eğitimde hayat boyu öğrenim, iktisatta ise sürekli yapısal değişim olduğu iddia edilmiştir. Örnekler çoğaltılabilir. Sistemler, sistem içi süreçlere bağlı olarak belirsizliklerini keşfe ve yaptıklarının sistem içi süreçlere bağımlı olarak gerçekleştiğini tartışmaya açtıkları oranda geleneği aşındırırlar. Ve bu oranda da seleksiyonlar kararlar olarak araştırılmak zorundadırlar. Luhmann'a göre modern toplumlarda işlemler gittikçe doğal süreçlerden koparılır ve seçenekler çoğaltılır. Bu noktada içsel karmaşıklığı inşa etmeye yönelik güçlü talepler ortaya çıkar ve bahsedilen durumda bir bütün olarak işlev sistemi ve organizasyonlarıyla toplum bir durumda tekrar belirir ve bu durumda onları kendisinin ürettiğini, onda problem olarak görülen ne varsa kendisine mal edilmesi gerektiğini bilir. Anlam. Anlam, psikolojik ve toplumsal sistemler için eşit derecede dünyanın düzen biçimini oluştururlar. Psikolojik ve toplumsal her iki sistem tipi de dünyayı sistemde temsil etmek için anlamı inşa eder ve kullanırlar. Bunu hayvanlar ve organik sistemlerden farklı olarak gerçekleştirir ve bu şekilde birbirlerine bağlantılı, operatif olarak ise ayrı kalırlar. Sistem kuramsal olarak anlam kavramıyla bağlantılı olan tasavvur, muhalif kavramlardan yahut zıt tasavvurlardan daha somut olarak ifade edecek olursak, içgüdülerden veya basit makinelerdeki mekanizmalardan türetilir. İçgüdü, çevre etkilerinden yola çıkarak bir sistemdeki seleksiyonu yönlendiren program olarak tanımlanabilir ve yenilebilir, yenilemez, tehlikeli, güvenli gibi kategorileri kullanır. Bu manada içgüdü basit girdi çıktı kurallarını oluşturur. Basit makineler, bu manada sistem karmaşıklığı az olan sistem çevre ilişkilerini inşa ederler. Çevredeki pek çok şey onlar için önemsiz kalır. Buna karşılık anlam tamamen farklı bir şeydir. Anlam tek bir kelime, büyük bir semantik alan açmakta, sonsuz imgelemler yaratmakta ve insan onu tam olarak kavramadan başlangıç noktasından uzaklaşmaktadır. Anlam sadece bir sistemin icrası sırasında bilinçte bir algılama yahut toplumsal sistemde iletişim olarak mümkün olmaktadır. Fakat anlam aynı zamanda anlam üreten sistemin sınırlarına da işaret eder. Anlam, hiçbir zaman sadece bir sisteme has değildir. Bu, dünyanın temsil kabiliyetinin anlam işleyen sistemlerin autopoiesis ile üretilmediğine ve ondan bağımsız olduğuna işaret eder. Anlamın durumu daha çok bir autopoiesis par excellence'dır. Luhmann 1984. Yani anlam kendine atıf yapan, kendi içinde kapalı vakalardır. Daha açık bir ifadeyle anlam, daima başka anlamlara göndermede bulunur. Bir şey hakkındaki her iletişim, o şey veya başka şeyler hakkındaki diğer iletişim imkanlarına göndermede bulunur. Anlam işleyen sistemlerin anlam kaybına yol açmayacağı düşüncesi, Luhmann'ın en çok tartışılan tezlerinden biridir. Anlam kaybı bir sistemin anlam işleyen sistem olma durumunun sona ermesi demektir. Bununla beraber anlam işleyen sistemler anlam olaylarından ayrı tutulamaz. Genel dünya temsilinin içindeki anlamın kendine atıf yapma kabiliyeti, örneğin siyasi kararların farklı toplumsal sistemlerde tekrar bir anlam üreteceği, yani anlaşılabileceği inkar edilemez hakikatini gizler. Bu, A şahsının B şahsına ilettiği haberin anlam üretebilmesi durumu içinde geçerlidir. Fakat katılımcı sistemlerdeki somut anlam işleme süreçlerinin gerçekten farklı olduğu ve birbirlerinin tamamen tekrarları olmadıkları da ifade edilmelidir. İkinci anlam işleminin yanlış anlaşılmaya kadar gidebilecek olan kendi varyantlarını oluşturması her zaman imkan dahilindedir. Bunun iki sebebi vardır. İlk olarak anlam sadece dünyanın karmaşıklığını azaltmaz, aynı zamanda onu daha fazla insanın hizmetine müsait kılar. Luhmann şöyle yazar: anlam işleyen operasyonlar karmaşıklığı yok edemez. Operasyonun işleyişi dünyayı küçültmez. Luhmann 1984. İkinci olarak her karmaşıklık azaltımı belli bir seleksiyon mecburiyetini beraberinde getirir. Dünyanın anlam biçimi toplumsal sistemlerin iletişimlerinin daha fazla anlam eklenme imkanını da sağlayarak devam etmesini garanti eder. Anlamın karmaşıklığı azaltma ve onu hizmete tabi kılma kabiliyeti, bizi sadece ayrımlaşmanın bir neticesi olarak işlev gören anlamın temel özelliklerine götürür. Başka bir deyişle, anlam ikili bir yapıya sahiptir. Yani iletilmek istenen yahut kastedilen aktüel anlamın içinde birçok gizil mana da bulunmaktadır. Bir şeye işaret eden her kelime, işaret edilen şeye dayanarak dünyanın karmaşıklığını azaltır. Fakat aynı zamanda dışlanan bir şeylere de gönderme yapar. Bu ayrım bağlam bağımlıdır ve sürekli geçerli değildir. Ev sözcüğü ailevi bağlamda gizil olarak bahçeyi içermez. Gayrimenkul ticareti bağlamında belki de aynı sözcük daha çok konut anlamında kullanılmaktadır. Buna karşın görece istikrarlı ve toplumda özel anlamlara sahip belirli anlam çiftleri de vardır. Hukuki, gayri hukuki, zengin, fakir, parantez dar anlamda ödeme gücü olan ve olmayan, hasta, sağlıklı, iktidarda ya da muhalefette bulunmak, güzel, çirkin ve benzeri. Bunlar modern toplumun spesifik işlevler ve işlev sistemleri atfettiği ayrımlardır. Bu konuya tekrar döneceğiz. Anlamın ikili kodlanmasının sonucu olarak toplumsal sistemleri ölçülü bir biçimde kavramak için insanın neyi dışladığını da görmek gerekir. Spesifik sistem, çevre ayrımı ortaya konmalıdır. Bu, toplumsal sistemlerin ne girdi ne çıktı hakkında itiraz edilemeyen bir yol sağlayamadığından dolayı kara kutu yöntemine göre analiz edilemeyeceği manasına gelmektedir. Sistem daha çok ilişkisel olarak kavranır. Spesifik sınırlamaların belli ayrımlara, yani ikili kodlara bağlı olduğu içsel ve dışsal, sistem ve çevre arasındaki bağlantı noktası olarak. Sağlık sistemi, örneğin kendisini hastalığı kapsayıp sağlığı dışarıda bırakarak inşa eder. Sistem sadece sisteme dahil olan ve kendi içsel tıp programına göre hasta olarak tanımlanan biri ortaya çıktığında işler. Eğer bu tespit yapılamamışsa sistem durur ve şahıs sistemin tedavi edilebilir durumlara dönebilmesi için geri gönderilir. Bu kapsama ve dışarıda tutma mantığını kavrayabilmek için patoloji kitapları okumak yetmez. Yapılması gereken, sağlığın anlamının sisteminin toplumsal bağlamında değerlendirilmesidir. Bu durumda bireyin sistemde içerilmesi, parantez hasta olarak tasnif edilmesi ve sağlıklı bir kişi olarak değerlendirilmesi, parantez dışlanması ve normal toplumsal beklentilere dahil edilmesinin şartlarını öğrenmek mümkün olmaktadır. İlk olarak bu noktada toplum ve diğer alt sistemlere hizmet eden sistemin işlevi ortaya çıkar ve tıbbın kendi sonuçlarından farklı sonuçlar elde edilir. Ki bu tıbbın kendisi hakkındaki görüşlerinin yanlış olduğu anlamına gelmez. Girişte ifade edildiği gibi bu noktada hiç kimsenin doğruluğu kendi inhisarında bulunmayacağı perspektif farklılıkları söz konusu edilmektedir. Tıp kendi işlevini kişilerin hastalıklarını iyileştirmek olarak formüle ederken, sosyolojik gözlem genel anlamda hastalıkların kontrolünü işlev olarak görebilir ve bu noktada hastalıkların ortaya çıkmasının, azaltılmasının mı yoksa normalden sapan bir davranışın normalleştirilmesinin mi söz konusu edildiğini sormayabilir. İkili kodlamanın kurumsal temellerindeki ayrımlaşma, 70'li yılların başında genel bir operatif mantık ortaya koyan İngiliz matematikçi George Spencer Brown'a dayanır. Spencer Brown, 1971. Onun tarafından formüle edilen ve Luhmann'ın da kullandığı anahtar cümle şuydu: bir ayrım yap. Parantez, ayrıntılı bir izah için bakınız Luhmann, 1990. Prensip olarak hangi ayrımların söz konusu olduğu fark etmez. Parantez, ayrım ve ayrım olmayan, yani ayrım ve kimlik arasındaki ayrım da olabilir. Önemli olan, bir ayrım operasyonunun içinde aynı zamanda ayrım eyleminin bir tarafa yönelme yönünde ifade edilmesidir. Bu şekilde, özetle bir sistemin kendisini meydana getirmesi için gerekli olan şartlar verilmiş olmaktadır.